9. Ayrım, 7. Papyrus, Wilbur Smith, sayfa 87. Nairobi ile Addis Ababa'nın arası fazla uzak değildi. Aşağıda sık sık değişen manzara, Royal'ın uçağın penceresine adeta yapışmasına neden oluyordu. Mount Kenya'nın karlı tepelerini bu sefer olsun bulutlar sarmamıştı. Dağın karlı çift doruğu güneşte ışıldıyordu. Kuzey sınır bölgesinin ıssız boz çöllerini sadece Maesavit vahasını saran tepelerin yeşilliği renklendiriyordu. İskele tarafında uzaklarda eskiden Rudolf diye bilinen Türkana Gölü'nün suları pırıldıyordu. Sonunda çöl yerini eski Etiyopya ülkesinin merkezindeki dağlık bölgeye bıraktı. Nicholas genç kadınla manzarayı seyrederken, Afrika'da sadece Mısırlıların uygarlığı onlarınkinden eski dedi. Kuzeyliler tabaklanmamış derilere sarılır ve mağaralarda yaşarlarken onlar kültürlü bir ırktılar. Avrupalılar Pan ve Diana gibi eski tanrılara tapan putperestlerken onlar Hristiyanlığı seçtiler. Roy'un başını salladı. Evet, Tahita buradan geçtiği sırada onlar uygar insanlarmış. Tahita papirüsler de onlardan kültür bakımından hemen hemen kendisine eşitmişler gibi söz ediyor. Bu onun ender yaptığı bir şey. Eski dünyanın bütün milletlerini kendisinden aşağı buluyor. Addis Ababa havadan diğer pek çok Afrika kentine benziyordu. Eski ve yeninin geleneksel ve egzotik mimari tarzlarının bir karışımıydı. Galvanize demir ve fırınlanmış kiremitlerin yanı başında saz damlar da görülüyordu. Kavisli duvarla eski kerpiç tukullar, tuğladan yapılmış, dikdörtgen biçimli kat kat yapıtlar, apartmanlar, zenginlerin villaları, resmi binalar ve Afrika Birliği organizasyonunun bayraklarla süslenmiş, görkemli merkeziyle bir tezat oluşturuyordu. Kentin etrafındaki topraklarda yüksek okaliptüs ağaçları ve pek çok yerde bulunan mavi sakızlar vardı. Savaşla sarsılan bu fakir ülkede tek yakıt o odunlardı. Ülke yüzyıllarca işgale uğramıştı. Daha sonra da yabancı siyasi doktrinlerin saldırısına. Royal'la Nicholas uçaktan inip asfalt yoldan terminale doğru ilerlediler. Nairobi'den sonra bu yüksek yerde hava tatlı ve serindi. Terminale girdiler. Arkasında göçmen bürosu memurlarının bulunduğu kontuarlara daha yaklaşamadan biri Nicholas'a seslendi.
Sir Nicholas!
Adamlar oyun döndüler. Uzun boylu genç bir kadın bir dansöz zarafetiyle kayarcasına onlara yaklaştı. Tebessümü ince hatlı koyu esmer yüzünü aydınlatıyordu. Geleneksel kılık olan bol ve uzun bir etek giymişti. Bu hareketlerini daha da zarifleştiriyordu. ''Ülkem Etiyopya'ya hoş geldiniz. Ben Voizera Tessa'yım.'' Royan'a ilgiyle baktı. ''Ve siz Voizero Royan olmalısınız.'' Elini ona uzattı. Nicholas iki kadının birbirlerinden hemen hoşlandıklarını anladı. ''Pasaportlarınızı bana verin. Siz VIP salonunda dinlenirken ben gerekli işlemleri yaptırırım. İngiliz elçiliğinden bir memur sizi karşılamak için bekliyor Sir Nicholas. Buraya geleceğinizi nasıl öğrendiğini bilmiyorum.'' VIP salonunda bir tek kişi bekliyordu. Adam ince kumaştan iyi dikilmiş bir elbise giymiş ve Sandhurst'a özgü turuncu, sarı ve mavi çizgili kravat takmıştı. Nicholas'ı görünce ayağı fırlayarak ona doğru geldi.
''Nicky, nasılsın? Seni tekrar görmek çok hoş. Aradan 12 yıl geçti sanırım.''
''Merhaba Geoffrey, seni buraya sürdüklerinden haberim yoktu.''
''Ben askeri ataşeyim. Sayın elçi seninle Sandhurst'la birlikte olduğumuzu öğrenir öğrenmez beni buraya seni karşılamam için yolladı.'' Geoffrey, Roy'una büyük bir ilgiyle baktı. Nicholas da isteksizce onları tanıştırdı.
''Geoffrey Tennant, ona dikkat et. Ekvatorun kuzeyindeki en büyük çapkındır. Ondan 750 metre ötedeki kızlar bile güvende değiller.''
Geoffrey ''Yapma canım'' diye itiraz etti. Ama Nicholas'ın bu sözlerinin hoşuna gittiği belliydi. ''Sakın onun söylediklerinin bir tek kelimesine bile inanmayın, Doktor Alsimma. O yalancılığıyla ün yapmıştır.''
Geoffrey sonra Nicholas'ı bir kenara çekerek ona çabucak ülkenin ve özellikle uzaklardaki bölgelerin durumunu özetledi.
''Elçi biraz endişeli. Oralarda yalnız başına dolaşman fikri hiç hoşuma gitmiyor. Gojam kötü adamlarla dolu ama elçiye senin başının çaresine bakabileceğini söyledim.''
Voizera Tessa şaşılacak kadar kısa bir süre sonra döndü. ''Eşyalarınızı gümrükten geçirttim. Silah ve mühimmatı da öyle. Bu geçici izin kağıdınız. Etiyopya'dayken bu belgeyi her zaman yanınızda taşımalısınız. İşte pasaportları da, vizeler de tamam. Tana Gölü'ne gidecek uçak bir saat sonra kalkıyor. Onun için bol zamanımız var. Nicholas genç kadının becerikliliğini takdir etti. Ne zaman bir iş isterseniz gelip beni görün. Geoffrey Tennant onlarla birlikte çıkış kapısına kadar gitti. Orada el sıkıştılar. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Bunu söylememe bile gerek yok sanırım. Liderlik için hizmet et Nicky. Bekleyen uçağa doğru giderlerken Roy'un sordu. Liderlik için hizmet et de ne demek? Adam açıkladı. Bu Sandhurst'un düsturudur. Genç kadın çok hoş Nicky diye mırıldandı. Adam ben Nicholas adının her zaman daha uygun ve ağırbaşlı olduğunu düşündüm dedi. Evet ama Nicky çok tatlı. Onları yolculuğun kuzeye yapılan son bölümünde taşıyan çift motorlu uçak aşağıdaki dağlardan yükselen hava akımları yüzünden yalpalayıp sarsıldı. Deniz yüzeyinden 4500 metre yükseklikteydiler ama yer yakındı. Bu nedenle köyleri ve etraflarındaki pek de geniş olmayan işlenmiş toprakları görebiliyorlardı. Yüzyıllar boyunca burada ilkel tarım yöntemleri kullanılmış ve sürüler bilinçsizce otlatılmıştı. Bu nedenle topraklar verimsiz gibi gözüküyorlardı. İnce bir tabaka oluşturan kırmızı topraklardan kemiğe benzer kayalar yükseliyordu. Sonra birdenbire üzerinden uçtukları yaylada ileride müthiş bir uçurum belirdi. Sanki dev bir kılıçla dünyanın karnını yarmışlardı. Tessay koltuğunda öne eğilerek Roy'un omuzuna vurdu. Abbay Nehri. Uçurumun kenarı düzgündü ve yamaç 30 dereceden daha dik bir açı yaparak aşağıya doğru iniyordu. Yaylanın çıplak toprağı yerlerini uçurumun iki yanındaki sık ağaçlıklı ormanlara bıraktı. Uçaktakiler sık ağaçların arasından şamdan gibi yükselen dev sütleyenleri görebiliyorlardı. Bazı yerlerde duvar gibi kayalar çöküp parçalanmıştı. Diğerleri ise sivri ya da büyük tepeler gibi yükseliyorlardı. Erozyon korkunç bir sanat gücüyle onları yontmuştu. Kimisi dev insanlara benziyorlardı, kimisi taştan oyulmuş acayip yaratıklara. Uçurum aşağılara, daha aşağılara iniyordu. Sonunda uçak uçurumun üzerine geldi. 1,5 kilometreden daha derinde görünüyordu. Dibinden ışıltılı bir nehir yılan gibi kıvrıla büküle akmaktaydı. Yukarıdaki huni biçimli kayalar Nil sularının 150 metre yukarısında ikinci bir kenar oluşturuyorlardı. Aşağıda nehir o korkunç kayalarının arasında kara gölcükler oluşturuyordu. Kırmızı kum taşlarının arasından ince yılanlar gibi süzülüyordu. Uçurum bazı yerlerde inanılmaz genişliklere ulaşıyordu. Bazı yerlerde ise daralarak 15 kilometreye iniyordu. Ama yatağı boyunca suyun görkemi ve ıssızlığı sanki sonsuz ve ölümsüzdü. İnsanlar onun üzerinde bir iz bırakamamışlardı. Tessay yakında aşağıda olacaksınız dedi. Duyduğu hayranlık yüzünden sesi fısıltıya dönüşmüştü. Nicholas'la Roy'un bir şey söylemediler. Böyle vahşi işlenmemiş bir doğanın karşısında sözlere gerek yoktu. Nehrin kuzey kıyısının yükselerek onlara doğru gelmesine adeta rahatlayarak seyrettiler. Çok sıra dağları masmavi Afrika göğüne doğru yükseliyordu. Küçük savunmasız uçaklarından daha yukarılardaydılar. Uçak inmek için hafifçe yan yatarken Tessay sancak tarafını işaret etti. Tarna Gölü. Geniş göl gerçekten de çok güzeldi. 75 kilometreden uzun olan göldeki adaların her birinde ya eski bir kilise ya da bir manastır vardı. Uçak alana yaklaşırken alçaldı ve yolcular da papirüs destelerinden yapılmış geleneksel teknelere binmiş olan beyaz cübbeli rahiplerin bir adadan diğerine gittiğini gördüler. Uçak gölün yanındaki toprak şeride indi ve arkasında uzun bir toz bulutu bırakarak ilerledi. Daha sonra döndü ve kerpiçten yapılmış eski bir terminal binasının önünde durdu. Güneş o kadar parlaktı ki Nicholas iniş merdiveninde durdu ve haki ceketinin göğüs cebinden koyu renk camlı gözlüğünü çıkarıp taktı. Terminalin kirli beyaz duvarlarındaki kurşun ve şarapnel izlerini görmüştü. Şeridin yanındaki çimenlikte gövdesi yanmış bir Rus T-35 savaş tankı duruyordu. Taretindeki top yere doğru dönmüş, paslanmış paletlerinin arasında otlar bitmişti. Diğer yolcular Nicholas'ın arkasından sabırsızca ilerlediler. Birbirlerini itiyor, binayı gölgeleyen okaliptüslerin altında onları karşılamak için bekleyen dost ve akrabalarına heyecanlı heyecanlı sesleniyorlardı. Dışarıda bir tek taşıt bekliyordu. Kum rengi bir Toyota Land Cruiser. Şoför yerinin yanındaki kapının yuvarlak penceresine upuzun, tirbuşona benzeyen boynuzları olan bir dağ niyalasının resmi yapılmıştı. Alttaki kurdele biçimli şeklin üzerinde Wild Chase Safari'leri yazılıydı. Direksiyonda bir beyaz vardı. Nicholas iki kadının arkasından inerken adam da kamyondan atladı ve onları karşılamak için şeride doğru geldi. Üzerinde rengi solmuş bir safari giysisi vardı. Uzun boylu ve inceydi, çevik adımlarla yürüyordu. Nicholas adamın kısa sakalındaki kırlara bakarak 40'ını biraz geçmiş diye karar verdi. Sert biri. Yabancı kızıl saçlarını iyice kısa kesmişti. Gözleri bazı katillerinki gibi uçuk maviydi. Bir yanağından buruşuk bir yara izi uzanıyor ve burnunu da biçimsizleştiriyordu. Tessay önce Roy'unu onunla tanıştırdı. Adam genç kadının elini sıkarken hafifçe, beceriksiz bir şekilde eğildi. Roy'una kötü bir Fransızcayla "Enchanté" dedi. Sonra da Nicholas'a baktı. Tessay onu tanıştırdı. "Bu kocam Alto Boris. Boris, bu da Alto Nicholas." "Boris, benim İngilizcem kötü," dedi. "Fransızcam daha iyi." Nicholas kendi kendine ikisi birbirinden berbat dedi. Ama sonra rahat bir tavırla gülümsedi. "O halde Fransızca konuşuruz." "Bonjour Monsieur Brusselot, sizinle tanıştığıma memnun oldum." Rus'a elini uzattı. Boris elini kuvvetle sıktı, gereksiz bir kuvvetle. Bu karşılaşmayı bir yarışmaya çeviriyordu. Ama Nicholas ezmek için bunu bekliyordu. Böyle tipleri eskiden beri bilirdi. O yüzden Boris'in parmaklarını iyice kavramıştı. Tembel tembel gülümsemesinden güç kullandığı da anlaşılmıyordu. Elini ilk çeken Boris oldu. Uçuk renkli gözlerinde hafif bir saygı vardı.
"Demek diktik için geldiniz," dedi.
Nicholas'ı biraz aşağılıyormuş gibiydi.
"Müşterilerimin çoğu büyük filleri avlamak için gelirler. Ya da hiç olmazsa niyalalarını vurmak için."
Nicholas güldü. "Öyle koskocaman şeyleri avlamak pek bana göre değil. Dik dik tam bana uygun." "Boris,
uçuruma hiç indiniz mi?" diye sordu.
Rus aksanı yüzünden Fransızcası kolay kolay anlaşılmıyordu. Roy'un söze karışarak tatlı tatlı, "Sir Nicholas 1976'daki sefer sırasında liderlerden biriydi," diye açıkladı. Onun beklenmedik anda söze karışması Nicholas'ı eğlendirdi. İki adam arasındaki düşmanlığı hemen sezmiş ve İngiliz'in yardımına koşmuştu. Boris bir şeyler omurdanarak karısına döndü.
"Söylediğim bütün malzemeyi aldın mı?"
Kadın uysalca cevap verdi. "Evet Boris, hepsi uçakta." Nicholas Tessay adamdan korkuyor diye kararını verdi. Herhalde bunun sağlam nedenleri vardır.
"O halde eşyaları yükleyelim. Önümüzde uzun bir yolculuk var."
İki adam Toyota'nın önüne bindiler. Kadınlarsa arkaya, yığınla malzeme paketinin arasına yerleştiler. Nicholas bıyık altından güldü. "Afrika protokolü. Erkekler önde, kadınlarsa başlarının çaresine baksınlar." Boris tehdit edercesine,
"Turistler gibi dolaşmak istemiyorsunuz değil mi?" diye sordu.
"Turistler gibi mi?" Rus açıkladı.
"Gölden çıkan çay, elektrik santralı, uçurumun üzerindeki Portekiz köprüsü, Mavi Nil'in çıktığı yer."
Ama diğerleri bir şey söyleyemeden ekledi.
"Onları görmek isterseniz kampa ancak karanlık bastıktan sonra varabiliriz."
Nicholas nazik nazik, "Öneriniz için teşekkür ederim," dedi. "Ben hepsini daha önce gördüm."
"İyi."
Boris belirgin bir beğeniyle konuşmuştu.
"Haydi artık buradan gidelim."
Yol yüksek dağların eteklerinden kuzeye doğru uzanıyordu. Bu Gojamların ülkesiydi. İnsanlara sokulmayan dağlıların, bölge oldukça kalabalıktı. Yolda keçi ve koyun sürülerini güden pek çok uzun boylu, zayıf zencinin yanından geçtiler. Adamlar uzun sopalarını omuzlarına çaprazlamasına atmışlardı. Hem erkekler hem de kadınlar şamma ve beyaz bol binici pantolonları giymiş, omuzlarına yünlü şallar almışlardı. Ayaklarında açık sandaletler vardı. Gururlu ve güzel insanlardı. Sık saçlarını kabartıp birer haleye dönüştürmüşlerdi. Bakışları kartallarınki kadar haşindi. Geçtikleri köylerde gördükleri bazı genç kadınlar gerçekten çok güzeldiler. Erkeklerin çoğunda silahlar vardı. İşlemeli gümüş kınları olan kılıçlar ve AK-47 saldırı tüfekleri.
Boris böylece kendilerini güçlü adamlarmış gibi hissediyorlar diyerek bir kahkaha attı. Çok cesur, çok maço.
Köylerdeki kulübeler kavisli duvarlı tukullardandı. Etraflarında okaliptüs ve sivri tepeli sisal keneviri tarlaları vardı. Çoğuk'un yüksek doruklarındaki çürük moru bulutlar sanki kaynıyor ve üzerlerine yağmur yağdırıyorlardı. İri damlalar gümüş paralar gibi Land Cruiser'ın ön camına çarpıyor ve yolu tekerleklerin altında çamurdan akan bir nehre dönüştürüyorlardı. Yol berbattı, zaman zaman adeta taşlı bir yara dönüyordu. Buradan dört çekişli Toyota'nın bile geçmesi imkansızdı. Boris o zaman taşlı yamaçta ilerlemek zorunda kalıyordu. Taşıt bazen bir yaya hızıyla gidiyor, tekerlekler taşların üzerinden sekerken yolcular da yerlerinde zıplayıp duruyorlardı. Boris, bu kahrolasıca zenciler yolları tamir etmeyi bile düşünmüyorlar diye söylendi. Hayvanlar gibi yaşamaktan memnunlar. Kimse ona cevap vermedi ama Nicholas dikiz aynasından iki kadının yüzüne baktı. İkisinin de suratı ifadesizdi. Bu sözler yüzünden kırılmış olsalar bile belli etmiyorlardı. İlerlerken zaten kötü olan yol daha da berbat bir hal aldı. Yumuşak çamurda ağır taşıtların tekerlek ve paletleri çukurlar açmıştı. Nicholas yağmurun gürültüsü arasında sesini yükseltti. ''Askeri taşıtlar mı?'' Boris omurdandı. ''Bazıları. Uçurum boyunca bir hayli şufta faaliyeti görülüyor. Yani haydutlar ve muhalif yerel despotlar. Ama buradan daha çok maden arayıcılar geçiyor.'' Büyük maden şirketlerinden biri Gojam'da çalışmak için izin aldı. Kuyu açmak için gerekli şeyleri getiriyorlar. Roy'un hiçbir sivil taşıtın yanından geçmedik diye söze karıştı. Otobüs bile görmedik. Tessay ona açıkladı. Uzun ve sorunlarla dolu tarihimizin korkunç bir dönemi yeni sona erdi. Bizim ekonomimiz tarıma bağlı. Bir zamanlar Afrika'nın ekmek sepeti diye tanınırdık. Ama Mengistu iktidarı ele geçirince bizi fakirliğin sınırlarına sürükledi. Açlığı siyasi bir silah olarak kullandı. Hala müthiş ıstırap çekiyoruz. Pek azımız motorlu taşıt gibi lüks bir şeyi alabilir. Çoğu çocuklarına yiyecek almak için parayı nereden bulacaklarını düşünüyorlar. Boris, Tessay, Addis Ababa Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden mezun diyerek güldü. Çok zekidir, her şeyi bilir. Ona sorun anlatsın. Tarih, din, ekonomi. Sadece ona sorun. Tessay bu alaylı sözler yüzünden sustu. Yağmur akşama doğru dinince bulutların arasından güneş çekine çekine gözüktü. Boris tenha bir yerde arabayı durdurdu. Tuvalet zamanı diye açıkladı. Çiş molası. İki kadın kamyondan inip kayaların arasına girdiler. Taşıta döndükleri zaman giysilerini değiştirmişlerdi. Şimdi ikisinde de ülkeye özgü o pantolonlar ve şammalar vardı. Tessay bana geleneksel tigre giysilerini armağan etti. Ryan Nicholas'ın önünde döndü. İngiliz güzel duruyor diye fikrini açıkladı. Pantolonla daha rahat edersin. Yol yine kayalık bir vadiye inerken güneş ufka yaklaşmıştı. Bu vadide de bir nehir erozyona uğramış, dik kayaların arasından akıyordu. Nehrin yukarısında beyaz, kavisli duvarlı bir kilise vardı. Bunun saz damının yukarısına tahtadan bir koptik haçı takılmıştı. Kilisenin etrafını yine köylülerin kulübeleri sarmıştı. Boris memnun memnun, Debra Maryam diye açıkladı. Yani Bakire Meryem'in tepesi. Bu nehir de Dandera. Adamlarımı büyük kamyonla önden yolladım. Herhalde kampı bizim için hazırladılar bile. Bu gece burada yatacağız. Yarın nehri aşağıya doğru izleyeceğiz. Uçurumun kenarına kadar. Boris'in adamları kampı köyün hemen gerisine okaliptüs korusuna kurmuşlardı. Boris işaret etti. İkinci çadır sizin. Nicholas başını salladı. Evet, o Roy'un için uygun. Bana da ayrı bir çadır gerekli. Dik dik ve ayrı çadırlar. Boris İngiliz'e o uçuk renkli yassı gözleriyle baktı. Harika bir adam, beni etkiliyorsunuz. Adamlarına seslenip Nicholas için diğerinin hemen yanına bir çadır kurmalarını emretti. Sonra da anlamlı anlamlı İngiliz'e baktı. Belki gece bütün cesaretinizi toplayabilirsiniz. Duş mavi sakız ağaçlarından birinin alçak dallarına asılmış bir varilden oluşuyordu. Etrafına branda bezi çekilmişti. Önce Roy'un duşa girdi. Geri döndüğü zaman canlanmış, keyiflenmişti. Başına bir havlu sarmıştı. İngiliz'in çadırının önünden geçerken ''Sıra sende Nicky'' diye seslendi. ''Su çok güzel, oldukça sıcak.'' Nicholas yıkanıp temiz şeyler giydiğinde karanlık bastırmıştı. Adam yemek çadırına gitti. Diğerleri ateşin etrafında kamp iskemlelerinde oturuyorlardı. İki kadın biraz yana çekilmiş alçak sesle konuşmaktaydılar. Boris ayağını alçak masaya dayamış, elinde kadehle arkasına yaslanmıştı. Nicholas alevlerin aydınlattığı daireye girerken Rus da masadaki vodka şişesini işaret etti.
''Bir içki alın, kovada buz var.''
Nicholas, ''Ben birayı tercih ederim.'' dedi. Yolculuk sırasında susadım. Boris omzunu silkerek kamptaki uşağına gazla çalışan portatif buzdolabından bir şişe bira getirmesi için seslendi.
''Size bir sırrı açıklayacağım. Artık çizgili diktik diye bir şey yok.''
Bardağı da tekrar vodka doldururken Nicholas'a sırıttı.
''Tabii vaktiyle varsa bilemem. Hem zamanınızı hem de paranızı ziyan ediyorsunuz.''
Nicholas sakin sakin, ''İyi ya.'' dedi. ''Bu benim zamanım ve benim param.''
''Bunak herifin biri orta çağda bir dik vurdu diye şimdi aynı hayvanı tekrar bulacağınızı sanmayın. Fil avlamak için çay bahçelerine gidebiliriz. Daha 10 gün önce orada 3 erkek fil gördüm. Dişlerinden bir teki bile 50 kilodan fazlaydı.''
Konuyu tartışırlarken Boris'in şişesindeki vodkanın düzeyi de alçaldıkça alçaldı. Nil taştığı zaman sularına olduğu gibi. Tessay onlara yemeğin hazır olduğunu haber verdiğinde Boris şişeyi de yanına aldı. Masaya giderken sendeliyordu. Yemek sırasında da sadece Tessay'a çatıp durdu.
''Bu kuzu pişmemiş. Neden aşçının şu işi iyi yapmasına dikkat etmiyorsun? Kahrolasıca maymunlar. Yaptıkları her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor.''
Tessay kocasına bakmadan ''Sizin etiniz de çiğ mi Alto Nicholas?'' diye sordu. ''Onu daha fazla pişirtebilirim.''
''İngiliz et kusursuz.'' dedi. ''Ben eti biraz pembe severim.''
Yemek sona erdiği sırada Boris'in dirseğinin dibindeki vodka şişesi boşalmış, yüzü de kızarıp şişmişti. Hiçbir şey söylemeden kalktı. Sendeleyerek bazen dengesini bulmak için dans eder gibi iki adım atarak çadırına doğru gitti ve karanlıkların arasında kayboldu. Tessay Royan'la Nicholas'a usulca ''Çok üzgünüm.'' dedi. ''Sadece akşamları böyle oluyor. Gündüzleri iyi. Vodka bir Rus geleneği.'' Neşeyle güldü ama gözlerinde kederli bir ifade vardı. ''Çok güzel bir gece. Yatmak için de çok erken. Kiliseye kadar yürümek ister misiniz? Oldukça eski ve ünlü bir yapı. Hizmetkarlardan birine fener getirmesini söyleyeceğim. Böylece duvar resimlerini görebilirsiniz.'' Uşak fener de önden giderek onlara yol gösterdi. Kavisli duvarda kilisenin verandasında çok yaşlı bir rahip onları karşıladı. Çok zayıf ve simsiyahtı. Bu yüzden karanlıkta sadece dişleri ışıldıyordu. Elinde som gümüşten şahane bir koptik haçı vardı. Bu laller ve başka yarı değerli taşlarla süslenmişti. Royal'la Tessay adamın önünde diz çöküp ondan kendilerini kutsamasını istediler. Rahip iki kadının yanakları da haçla hafifçe vurdu. Onları Amharik dilinde kutsadı ve sonra içeri aldı. Duvarlara parlak ana renklerle şahane resimler yapılmıştı. Lambanın ışığında bunlar mücevherler gibi ışıldıyorlardı. Tarz Bizans stiline çok benziyordu. Azizlerin gözleri yüzlerinin iyice yukarısında ve çekikti. Başlarının üzerinde büyük sarı haleler vardı. Yaldız ve pirinçle süslü mihrabın yukarısında Meryem çocuğunu kucaklamış, 3 bilge adam ve melekler karşılarında diz çökmüşlerdi. Nicholas, Polaroid fotoğraf makinesini cebinden çıkarıp flaşı ayarladı. Royal'la Tessay mihrabın önünde yan yana diz çökerlerken o kilisede dolaşarak panoların resimlerini çekti. Sonra gidip elle oyulmuş tahta sıralardan birine oturdu. Usulca kadınların mum ışığının yaldızladığı dalgın yüzlerine baktı. Bu anın güzelliği onu etkilemişti. Daha önce de yaptığı gibi ben de böyle inanabilseydim diye düşündü. Zor günlerde bu insanı rahatlatıyor olmalı. Keşke Rosalind'le kızlarım için böyle dua edebilseydim. İçeride daha fazla kalamayacaktı. Dışarı çıkıp kilisenin verandasında oturdu ve gökyüzünü seyre koyuldu. Bu yüksek yerde ve temiz havada yıldızlar öylesine ışıldıyorlardı ki takımları ayırt etmek zordu. Bir süre sonra Nicholas'ın hüznü hafifledi. Tekrar Afrika'ya dönmek hoş bir şeydi. İki kadın sonunda karanlık kiliseden çıktıkları zaman Nicholas da yaşlı rahibe bir yüzlük BRR banknotu ve onun polaroidle çektiği fotoğrafını verdi. İhtiyar adam paradan çok resme sevindi. Sonra üçü dostça bir sessizlik içinde yamaçtan indiler. 9. Ayının sonu. Sayfa 97.